Ayrım 23.
Kapıyı beceriksizce açtı ama geçerken Doktor Reynolds'ın sorduğu soruyu sordu. İyi misin Scott? Evet efendim, Cem'i göreceğim. Atticus da onun yanında. Seninle geleyim dedi Bay Tate. Alexandra hala lambayı bir havlu örttüğü için oda loştu. Cem sırtüstü yatıyordu. Yanağında çirkin bir yara izi vardı. Sol kolu gövdesinden uzak ve dirsekten yanlış yöne dönük uzatılmıştı. Yüzünü buruşturuyordu. Cem, Atticus konuştu. Seni duyamıyor Scott. Uyandı ama Doktor Reynolds onu uyutacak bir şeyler verdi. Anladım efendim. Geri çekildim. Cem'in odası büyükçe bir kareydi. Alexandra hala şöminenin yanındaki sallanan koltukta oturuyordu. Cem'i taşıyan adam bir köşede duvara yaslanmıştı. Köylülerden biri olmalıydı. Gösteriden çıkmış, çığlıklarımıza yetişmişti besbelli. Atticus ise Cem'in başucunda ayakta duruyordu. Bay Hack Tate kapıdaydı. Şapkası elindeydi. El fenerini cebine sokmuştu ve üniformalıydı. Gel içeri Hack dedi Atticus. Bir şeyler buldun mu? Böyle aşağılık bir işi kimin yapabileceğini düşünemiyorum ama umarım onu bulmuşsundur. Bay Tate burnunu çekti, köşedeki adama dik dik baktı ve başıyla selamladı. Sonra da herkesi tek tek inceledi. Yumuşak bir sesle oturun Bay Finch dedi. Atticus da hepimiz oturalım. Şu iskemleyi al Hack. Ben oturma odasında bir tane daha getiririm dedi. Tate Cem'in çalışma iskemlesine ilişti. Atticus'un dönüşünü bekledi ve iyice yerleşti. Köşedeki adama neden iskemle getirmemişti ki? Atticus köylülerin geleneklerini benden iyi bilirdi. Köylü müşterileri uzun kulaklı katırlarını arkadaki kiraz ağaçlarına bağlardı. Atticus'la görüşmelerini de basamaklarda yaparlardı. Ola ki durduğu yerde daha rahattı. Bay Finch dedi Bay Tate. Ne bulduğumu söyleyeyim. Bir kız elbisesi buldum. Arabamda. Senin mi Scott? Pembe ise benim. Bay Tate sanık iskemlesindeymişim gibi davranıyordu. Ne savcılık ne savunma onu kendi bildiği biçimde anlatmaktan alıkoyabilirdi. Çoğu kez pek yavaş anlatırdı. Çamur renkli tuhaf bez parçalarına rastladım. O benim kostümüm Bay Tate. Bay Tate dizlerini sıvazladı, sol kolunu ovdu, şömineye baktı, parmakları sivri burnunu aradı. Neyin var Hack? Diye sordu Atticus. Bay Tate ensesini bulup onu da ovdu. Bob Evil orada, o ağacın altında boylu boyunca yatıyor. Kaburgalarının arasında bir mutfak bıçağı saplı. Ölmüş Bay Finch. 29. Bölüm. Alexandra halam ayağa kalkıp şöminenin kalınlığına tutundu. Bay Tate ayağa fırladı ama halam yardım istemedi. Atticus'un içgüdüsel kibarlığı ise ilk kez ortadan yok olmuştu, yerinden kıpırdamadı. Bay Bob Evil'ın öç alacağını dair ettiği yemin aklımdan çıkmıyordu. Neredeyse de sözünü tutacaktı. Canın pahasına demiş, canından olmuştu. Emin misin dedi Atticus. Kesin kes ölü dedi Tate. Ölü ve bu çocuklara zarar veremez. Onu demek istemedim. Atticus uykusunda konuşur gibiydi. Birden yaşını göstermeye başlamıştı. Çenesinin keskin çizgileri yumuşamış, kulaklarının altında çizgiler oluşmuştu. Ve simsiyah saçlarını değil de şakaklarındaki beyazlıkları görüyordunuz. Sonunda halam oturma odasına geçsek daha iyi olmaz mı dedi. Sizin için zararı yoksa dedi Tate burada kalıp Cem'in yaralarına bakmak istiyorum. Bu arada Scott da olup bitenleri anlatabilir. Halam ben gidebilir miyim diye sordu. Beni isterseniz odadayım Atticus. Kapıya kadar gitti ama durup döndü. İçime de doğmuştu. Bu benim hatam. Ben de onlarla gitmeliydim. Bay Tate elini kaldırdı. Siz gidin Bayan Alexandra üzülmeyin. Her içimize doğana kafayı takacak olsak kuyruğunu kovalayan kedilere döneriz sonra. Scott şu olanları sıcağı sıcağına anlatabilecek misin? Peşinizden geldiğini duydunuz mu? Atticus'a gittim. Kollarıyla beni sardı. Kafamı kucağına gömdüm. Eve dönüyorduk. Cem dedim. Pabuçlarımı unuttum. Tam döndük ışıklar söndü. Cem yarın alırsın dedi. Atticus. Scott yüzünü kaldır da Bay Tate dediklerini duysun deyince kucağına oturdum. Sonra Cem sus dedi. Düşünüyor sandım bir şey duydum dedi. Cecil sandık. Cecil Jacobs bir kere bizi korkutmuştu. Yine o dedik. Üzerinde kağıt vardı. En iyi kıyafete ödül vereceklerdi. Acaba kim ödül? Onu Cecil sandığınızda neredeydiniz? Okula yakındık ona bağırdım. Ne dedin? Cecil Jacobs şişko bir tavuktur dedim sanırım. Hiç ses gelmedi, sonra Cem hey dedi ama çok bağırdı. Hektate sözümü kesti. Bir dakika Scott, Bay Finch, siz bunu duydunuz mu? Atticus duymadım dedi. Radyosu açıkmış. Halamınki de öyle. Anımsamıştı çünkü halam seninkini az kıs ben de duyabileyim demiş. Gülümsedi. Ben radyoyu hep fazla açarım. Komşular bir şey duydu mu acaba dedi Şerif. Sanmam Hek. Ya radyo dinlerler ya da tavuklarla birlikte uykuya dalarlar. Belki Modi ayaktadır ama onun da duyduğunu sanmam. Şerif Tate devam et Scott dedi. Sonra Cem bağırdı ve yürüdük. Kıyafetimin içinde hapis gibiydim ama ben de duyabiliyordum Şerif. Ayak seslerini yani. Biz yürüyünce o da yürüyor, biz durunca o da duruyordu. Cem bizi görebildiğini söyledi. Bayan Crenshaw kostümümü parlak boyayla boyamış. Ben domuz buduydum. O nasıl şey öyle? Şerif de şaşırmıştı. Atticus rolümü ve kılığımın yapılış biçimini ona anlattı. Döndüğünde görmeliydin. Kağıt gibi ezilmişti. Bay Tate çenesini kaşıdı. O izler ne diye meraklanmıştım. Kol ağızlarındaki küçük delikler vardı. Kollarında da yaralar. Lütfen şu kostümü bir göreyim efendim. Atticus kostümden arta kalanları getirdi. Bay Tate eski halini şekillendirmeye çalışırcasına evirip çevirdi. Bu hayatını kurtarmış bakın. Uzun parmağıyla gösterdi. Çamurlu tellerin arasında parlak temiz bir çizgi vardı. Niyeti kötüymüş diye söylendi Bay Tate. Çıldırmış olmalı, bağıran Atticus'tu. Size karşı gelmek istemem Bay Finch ama çıldırdığına inanmıyorum. Yalnızca kin doluydu. Ayyaş aşağılık bir köpekti o. Çocuk öldürecek cüreti içkide bulmuş, aşağılık bir köpek. Sizinle yüz yüze hesaplaşamazdı. Atticus başını iki yana salladı. Aklım almıyor, nasıl bir adam? Bay Finch, kimi insanlar var ki onları adam yerine koyabilmek için önce öldürmeniz gerek. O zaman bile harcadığınız kurşuna değmezler. Evil de onlardan biriydi. Beni tehdit ettiğinde bu iş bitti sanmıştım. Bitmese bile olsa olsa benim peşime düşer diyordum. Zavallı zenci bir kadınla uğraşmaya kalkışan, ev boşken yargıç Taylor'ı üzmeye kalkışan adam sizle niye doğrudan hesaplaşsın? Bay Tate içini çekti. Devam edelim Scott, duydunuz. Evet efendim, ağacın altına vardığımızda, vardığınızı nereden anladınız, karanlıktı. Ayağım çıplaktı. Cem der ki ağaç altları serin olur der. Onu şerif yardımcısı yapmalıyım. Sonra birden bir şey beni yakaladı, ezdi. Sanırım yere yuvarlandım, öyle bir şey. Sonra ağaca vuruyorlar gibi geldi. Cem beni bulup yola çıkarmaya çalıştı. Biri Bay Evil onu aşağı çekti. Boğuştular biraz. Sonra o tuhaf ses çıktı. Cem bağırdı. Sustum. O ses Cem'in kırılan koluydu. Cem bağırdı. Sonra da onu duyamaz oldum. Bir de baktım Bay Evil beni sıkarak öldürmeye çalışıyor. Sanırım sonra biri Bay Evil'ı alaşağı itti. Ben Cem kalktı sandım. O kadar. Sonra Tate can kulağıyla beni dinliyordu. Yalpalayan biri vardı, soluk soluğaydı ve ölesiye öksürüyordu. İlkin Cem sandım ama sesi ona benzemiyordu. Yerde Cem'i aramaya kalktım. Atticus yetişti dedim, yetişti ama bitkin düştü. Kimdi o? İşte orada, adını size kendi söyleyebilir Bay Tate. Köşedeki adamı gösterdim, hemen elimi indirdim. Atticus görmemeliydi çünkü kızabilirdi. Parmakla kimse gösterilmezdi, görgüsüzlüktü bu. O hala duvara yaslanmış duruyordu. Ellerini göğsünde kavuşturmuştu. Ben gösterince ellerini indirip duvara dayadı. Elleri hiç güneş görmemişçesine bembeyazdı. Ölü gibi bembeyazdılar. Cem'in odasının hoş ışığında bu eller çok ürkütücü görünüyorlardı. Gözüm ellerinden toprakla bulanmış pantolonuna kaydı. Daha sonra paramparça gömleğini gördüm. Yüzü de elleri kadar beyazdı. Ağzı genişti. Çakaklarında çukurluklar görünüyordu. Gözleri öylesine renksizdi ki kör sanırdınız. Saçları cansız, ince, neredeyse tüy gibiydi. Onu gösterince avuçları aşağıya kaydı. Duvarda terli izler bıraktılar. Sonunda parmaklarını kemirene geçirdi. Tırnakları taşı çizdikçe ürpertiyle sarsıldı. Ben ona hayranlıkla baktıkça yüzündeki gerginlik yumuşuyordu. Dudakları ürkek bir gülümseme ile aralandı. Gözüme birdenbire dolan yaşlardan onu göremez olmuştum. Merhaba Bo dedim. 30. Bölüm. Atticus düzeltti. Bay Arthur bebeğim. Jean Louis, bu Bay Arthur Radley. Sanırım o seni tanıyor. Böyle bir zamanda hiçbir şey olmamışçasına beni Bo'yla ancak Atticus tanıştırabilirdi. Atticus böyle biriydi işte. Bo'nun Cem'in uyuduğu yatağa koştuğunu gördüm. Yüzünü yine o utangaç gülümseme kaplamıştı. Onu Bo diye çağırdığım için çok utanmıştım. Kıpkırmızı oldum ve Cem'in üzerini örterek saklanmaya çalıştım. Atticus, aman dokunma ona dedi. Bay Hack Tate gözlüklerinin ardından dikkatle Bo'yu seyrediyordu. Doktor Reynolds içeri girdiğinde tam konuşmak üzereydi. Herkes dışarı dedi. İyi geceler Arthur. Burada olduğunu görmemiştim. Doktorun sesi de adımları kadar aceleciydi. Her gece Bo'yla böyle dermiş gibi geldi bana. Şaşırdım. Öyle ya, Bo Radley de arada hasta olurdu. Yine de pek emin değildim. Doktor Reynolds'ın elinde kahverengi kağıda sarılmış bir paket vardı. Cem'in masasına bıraktı ve ceketini çıkardı. Yaşadığına inandın mı? Ben nasıl anladığımı anlatayım. Onu muayene etmeye kalkınca beni tekmeledi. Muayene edebilmek için bayıltmak zorunda kaldım. Biraz hırpalanmış. Şey dedi Atticus Bo'ya bakarak. Hek, verandaya çıkalım. Orada yeterince iskemle var. Havada sıcak. Atticus'un neden bizi verandaya davet ettiğini anlamıştım. Salondaki ışıklar çok parlaktı. Tek sıra odadan çıktık. Atticus, Bay Tate, insanlar koşullar ne olursa olsun alışkanlıklarından vazgeçemiyorlardı. Ben de bu kuralın dışında değildim. Buyurun Bay Arthur dedim. Evi bilmiyorsunuz, size göstereyim. Yüzüme baktı ve evet anlamında başını salladı. Onu koridordan oturma odasına, oradan da verandaya çıkardım. Oturmaz mısınız Bay Arthur? Bu salıncaklı koltuk çok rahattır. Düşüm gerçek olmuştu. Verandada oturacaktık. Havalar ne güzel diyecektim. Değil mi Bay Arthur? Güzel havalar. Onu Atticus ve Bay Tate'den uzağa götürdüm. Gölgeye oturttum. Orada daha rahat ederdi. Atticus salıncaktaydı. Bay Tate yanı başındaki iskemleye oturmuştu. Pekala Hek. Sanırım yapılacak şey. Aman Tanrım, aklım başımda değil. Gözlüklerini kafasına itip gözlerini ovuşturdu. Cem 13'ünde değil. Hayır. Tam 13. Yine de yargılanır. Ne yargılanması Bay Finch? Tate bacak bacak üzerine attı ve öne eğildi. Atticus konuşuyordu. Öz savunma sayılır ama gidip konuyu araştırmalı. Bay Finch, Cem'in Bob Avila'yı öldürdüğünü sanmıyorsunuz değil mi? Öyle mi düşünüyorsunuz? Scott'ın dediklerini duydun. Hiç koşkum yok. Cem'in kalkıp onu üstünden çektiğini söyledi. Avila'dan bıçağı kapmış olmalı. Yarın hepsini öğreniriz. Yavaş olun Bay Finch. Cem, Bob Avila'yı bıçaklamadı. Atticus bir an sustu. Bu sözleri sindiriyormuşçasına Bay Tate'in yüzüne baktı. Sonunda da başını iki yana salladı. Büyüklük gösteriyorsun Hek ve bunu iyi yürekliliğinden yapıyorsun biliyorum, vazgeç. Bay Tate kalkıp verandanın kenarına ilerledi. Çalılara tükürdü, ellerini ceplerine soktu ve Atticus'a baktı. Neden vazgeçeyim? Sert konuştum, kusura bakma Hek, ama olayın örtbas edilmesini istemiyorum. Ben öyle şey yapmam. Hiç kimse hiçbir şeyi örtbas etmeyecek Bay Finch. Tate'in sesi kısıktı. Ayakları tahtalara öyle sıkı basıyordu ki kök salmış ağaçlar gibiydi. Babamla Şerif arasında anlamını kavrayamadığım bir sürtüşme başlamıştı. Verandanın kenarına gitme sırası babamındı. Hmm dedi ve tükürdü. Ellerini cebine soktu ve Bay Tate'e baktı. Hek, açıkça söylemedin ama düşündüğünün bu olduğunu biliyorum. Sağ ol. Jean Louis benden yana döndü. Cem, Bob Avila'yı üstümden çekti demiştin değil mi? Evet efendim, öyle sanmıştım ben. Görüyor musun Hek? Sana gönülden teşekkür ederim ama oğlumun böyle bir lekeyle yaşamına başlamasını istemem. En iyisi her şeyin açığa çıkması. Bırak köylüler gelip yemeklerini getirsinler. Fısıltılar arasında büyüsün istemiyorum. İşte Cem Finch, babası onu kurtarmak için ne paralar yedirmiş olmalı demelerini istemem. Bu işi ne kadar önce temizlersek o kadar iyi olur. Bay Finch dedi Bay Tate. Bob Avila bıçağının üzerine düşüp öldü. Kendini öldürdü. Atticus kenara yürüdü ve asmaya baktı. İkisi de birbirinden inatçı diye düşündüm. Bakalım kim kazanacaktı. Babamın damarı pek ortalara düşmezdi ama Cunningham'lar kadar da katıydı. Bay Tate'inki apaçık ortadaydı ama babamla çekişirdi. Hek, Atticus'un arkası dönüktü. Bu iş örtbas edilirse Cem'e öğrettiğim her şeye ters düşer. Arada sırada baba olarak başarısız biri olduğumu düşünürüm. Ama benden başka kimseleri de yok. O diğer insanlara bakmadan önce beni görüyor. Yüzüne utanmadan bakabilecek bir biçimde yaşadım. Bunu yapacak olursam bir daha gözlerinin içine bakamam. O günden sonra da onu yitirmişimdir. Onu ve Scott'ı yitirmek istemiyorum. Benim varım yoğum onlar. Bay Finch, Tate dayatıyordu. Bob Ewell bıçağının üstüne düşmüş, kanıtlayabilirim. Atticus olduğu yerde döndü. Hek, olaya benim açımdan bakamıyor musun? Senin de çocukların var ama ben senden büyüğüm. Benimkiler büyüdüğünde ben yaşlı bir adam olacağım ama şimdi bana güvenleri yoksa kimseye olmayacaktır. Onlarsız kalırım Hek. Dışarıda bir yüzle, evde başka bir yüzle yaşayamam. Bay Tate topuklarının üzerinde öne arkaya sallandı. Cem'i yere vurmuş, ayağı bir köke takılıp düşmüş. Bakın göstereyim. Elini cebine sokmuş, sustalı bir bıçak çıkarıyordu ki Doktor Reynolds içeri girdi. O orospuço, ceset ağacın altında doktor, okulun bahçesinde. El feneriniz var mı? Bunu alın. Doktor Reynolds, oraya dolanıp araba farlarını kullanabilir miyim dediyse de el fenerini de aldı. Cem iyi, bu gece uyanacağını sanmam, üzülmeyin. Onu öldüren bıçak bu mu Hek? Hayır bayım, o hala battığı yerde, sapına bakılırsa mutfak bıçağına benziyor. İyi geceler. Bay Tate sustalıyı açtı, işte böyle dedi, düşer gibi yaptı, öne eğilince kol içeri kıvrılmıştı. Görüyor musunuz kaburgalarına geçmiş, ağırlığı binince. Bıçağı kapayıp cebine attı. Scott 8 yaşında olup biteni fark edemeyecek kadar korkmuş. Sanmam dedi Atticus, uyduruyor demedim, korkmuş dedim. Orası çok karanlık, göz gözü görmüyor, işe yarar bir tanık olabilmesi için karanlığa alışık göz gerek. İstemem dedi Atticus, Allah kahretsin, ben Cem'i düşünmüyorum. Bay Tate topuğunu yere öyle bir vurdu ki Bayan Modi'nin yatak odasındaki ışıklar yandı. Atticus'la Bay Tate önce karşıki evlere sonra da birbirlerine baktılar, beklediler. Bay Tate konuştuğunda sesi zor duyuluyordu. Bay Finch, sizinle kavga etmekten nefret ediyorum. Bu gece başınıza gelenlere göğüs gerebilmek çok zor. Neden yatağa düşmediniz bilemem ama 2 ile 2'yi toplayamıyorsunuz. Bu gece sonuçlandırmamız gerek bu işi. Yarın çok geç olabilir. Atticus orada öylece durup Cem'in boyundan posundan bir çocuğun kocaman bir adamla kör karanlıkta boğuşup onu öldürecek gücü bulabileceğini mi iddia edecekti? Hek dedi Atticus birden. Şu sallayıp durduğun sustalı. Nereden buldun onu? Bay Tate soğukkanlı bir sesle sarhoşun birinden aldım dedi. Anımsamaya çalışıyordum. Bob Ewell üzerimdeydi. Sonra düştü. Cem kalkmış olmalıydı. Hiç değilse ben öyle sanmıştım. Hek, bu gece kasabada bir sarhoştan aldım dedim. Ewell o ekmek bıçağını çöplükten almış olmalı. Almış ve pusu kurmuş. Pusu kurmuş. Atticus salıncağa gidip oturdu. Elleri dizlerinin arasında cansız gibi sarkıyordu. Yere bakıyordu. Davranışları o gece hapishanenin önünde olduğu gibi yavaştı. Gazetesini katlayıp kenara koyması 100 yıl gibi gelmişti bana. Hek Tate verandada dolanıp duruyordu. Yavaşça, ''Senin kararın değil Bay Finch'' dedi. ''Benim kararım ve benim sorumluluğum. Olaya benim açımdan bakmıyorsun. O senin sorunun. Bu işi kurcalamaya kalkarsan sana yalancı derim.'' Senin oğlan Bob Ewell'ı bıçaklamadı. Onun bu işle ilgisi yok. Tek istediği kendini ve kardeşini sağ salim eve getirmekti. Verandayı arşınlamaktan vazgeçti ve Atticus'un önünde durdu. Pek iyi biri değilim bayım ama Maycomb yöresinin de şerifiyim. Tüm yaşamım boyunca burada oturdum. Yaşım da 43. Ben daha doğmazdan önce olup bitenleri hep bilirim. Boş yere ölmüş bir zenci var. Ölümünden sorumlu bir başka kişi de. Bırakalım bu kez ölüyü ölü gömsün Bay Finch. Bırakın ölüyü ölüler gömsün. Bay Tate Atticus'un yanında duran şapkasını aldı. Şapkasını geri itip başına yerleştirdi. Suça engel olmanın suç olduğunu duymadım. O da bunu yaptı. Belki de görevimin bunu herkese anlatmamı gerektirdiğini söyleyeceksiniz. O zaman ne olacak sanıyorsunuz? Karım dahil Maycomb'un bütün hanımları kapısına kremalı pastalar taşıyacaklar. Bana kalırsa bu kente ve size bu denli büyük bir hizmette bulunan bu çekingen adamı sahne ışıklarının altına çekmek günahtır ve ben bu günahın yükünü taşıyamam. Başka biri olsaydı farklı olurdu ama bu adama bu yapılmaz Bay Finch. Bay Tate çizmesinin ucuyla yerde delik açmaya çalışıyordu. Burnunu çekiştirdi, kolunu ovdu. Ben pek adam sayılmam Bay Finch ama bu yörenin şerifiyim ve Bob Ewell kendi bıçağının üstüne düştü. İyi geceler bayım. Verandadan indi, bahçeyi geçti, arabasının kapısını vurdu ve gazlayıp gitti. Atticus uzun bir süre öylece oturdu. Sonunda kafasını kaldırdı, Scott dedi. Bay Ewell bıçağının üzerine düştü, bunu anlayabilecek misin? Neşelenmesi gerekiyordu. Ona koştum, sarıldım ve var gücümle öptüm. Evet efendim dedim, Bay Tate haklıydı. Atticus kollarımdan sıyrılıp yüzüme baktı. Ne demek istiyorsun? Bu bülbülü öldürmek gibi bir şey olur değil mi? Atticus yüzünü saçlarıma gömdü. Kalkıp da gölgelere karışmadan önce yeniden dirilmiş görünüyordu. İçeri girmezden önce Bo Radley'in önünde durdu. Çocuklarım için sana teşekkür ederim Arthur. 31. Bölüm. Bo Radley ayağa kalktığında oturma odasının ışıkları parıldıyordu. Yaptığı her hareket erkekçeydi. Sanki elleri ve ayakları dokundukları şeylere tam kavuşuyormuş gibiydi. O berbat öksürük nöbetlerinden biri tuttu. Bu onu öyle sarstı ki yeniden oturması gerekti. Eli cebini aradı ve bir mendil çıkardı, alnını sildi. Yokluğuna öyle alışmıştım ki bu kadar zamandır yanı başımda oluşu inanılır gibi değildi. Çıt bile çıkarmamıştı. Yine kalktı ve başıyla kapıyı işaret etti. Cem'e iyi geceler demek ister misiniz Bay Arthur? Haydi gelin. Onu holden geçirdim. Alexandra halam Cem'in yatağının kenarında oturuyordu. Gel Arthur dedi. Uyuyor. Doktor Reynolds ona yatıştırıcı vermiş. Jean Louis, baban oturma odasında mı? Öyle sanırım. Gidip onunla konuşayım. Doktor Reynolds şunu bıraktı. Sesi uzaklaştı. Bu odanın köşesine gidip uzaktan Cem'i seyretmeye başladı. Elini tuttum. Onca beyazlığına karşın eli sıcacıktı. Onu usulca çekerek Cem'in yatağının kıyısına getirdim. Doktor Reynolds Cem'in kolunun üstüne çadır benzeri bir şey koymuştu. Herhalde battaniyeye değmesin istiyordu. Bo eğilip Cem'e baktı. Yüzünde çekingen ama meraklı bir ifade vardı. Hiç küçük bir çocuk görmemiş gibiydi sanki. Ağzı aralıktı ve Cem'i tepeden tırnağa süzüyordu. Elini uzatıp dokunacak gibi oldu ama geri çekti. Onu sevebilirsiniz Bay Arthur, uyuyor. Uyanık olsaydı sevemezdiniz, bırakmazdı, haydi. Bo'nun eli Cem'in başına uzandı. Haydi bayım, uyuyor. Yavaşça Cem'in saçını okşadı. Hareketlerini yorumlamayı öğreniyordum. Eli elimi sıktı ve gitmek istediğini söyledi. Onu verandaya kadar götürdüm. Ürkek adımları yavaşladı. Elimi hala tutuyordu. Bırakmaya da pek niyetli görünmüyordu. Beni eve götürür müsün? Bu bir fısıltıydı. Karanlıktan korkan bir çocuğun sesiydi. Tam adımımı atıyordum ki vazgeçtim. Ona bizim evi gezdirirken yol gösterirdim ama kendi evinin yolunu göstermek bana düşmezdi. Bay Arthur, kolunuzu verin bana. Tamam efendim. Koluna girdim. Bunu yapabilmem için azıcık bana eğilmesi gerekiyordu ama Bayan Moody pencereden bakacak olursa Bay Arthur Radley'in herhangi bir beyefendi gibi bana eşlik ettiğini görmüş olacaktı. Sokak lambasının olduğu köşeye geldik. Dilin kaç kez o lambaya dolanıp baktığını, beklediğini, umutlandığını düşündüm. Cem'le ben kaç kez buraya kadar gelmişti, öteye gidememiştik. Radley'lerin bahçesine ikinci kez giriyordum. Basamakları tırmanıp verandaya çıktık. Parmaklarım tutamağı buldu. Elimi yavaşça bıraktı, kapıyı açtı, içeri girdi ve kapıyı örttü. Onu bir daha hiç görmedim. Komşular ölümlerde yiyecek, hastalıklarda çiçek, arada da ufak tefek şeyler getirirler. Bu bizim komşumuzdu. Bize iki sabun bebek, kırık bir saat ve kösteği, bir çift uğur parası ve canımızı vermişti. Ama komşular verilenlerin karşılığını yaparlardı. O ağaçta bulduklarımızın karşılığında ona hiçbir şey verememiştik. Bu beni çok üzüyordu. Eve yöneldim. Sokak lambaları kasabaya dek tek sıra inciler gibi parıldıyordu. Mahallemize bu açıdan hiç bakmamıştım. Bayan Modin'in evi şuradaydı. İşte Bayan Stefani'nin evi. Şurası da bizimki. Salıncağı görebiliyordum. Bizimkinin gerisinde de Bayan Rachel'in evi vardı. Bayan Dubos'unki bile seçiliyordu. Ardıma baktım. Kahverengi kapının solunda panjurlu uzun bir pencere vardı. Ona doğru gittim. Önünde durup döndüm. Gündüzleri postanenin köşesi görünüyor olmalıydı. Gündüz. Kafamdan gece yok oldu. Gündüzdü ve mahalleli koşuşturuyordu. Bayan Stefani son dedikoduları Bayan Rachel'e aktarmak için yolu geçiyordu. Bayan Mode açalyalarının üzerine eğilmişti. Yazdı ve iki çocuk yaklaşmakta olan bir adama koştular. Adam el salladı. Çocuklar ona yetişmek için yarıştılar. Yazdı ve çocuklar yaklaştı. Elinde oltasıyla bir çocuk kaldırımda ilerliyordu. Bir adam ellerini kalçasına dayamış bekliyordu. Yazdı ve çocuklar arkadaşlarıyla bahçede kendi yazdıkları garip oyunu oynuyorlardı. Sonbahardı ve çocuklar Bayan Dubos'un evinin önünde kavga ediyorlardı. Çocuk kız kardeşinin ayağa kalkmasına yardım etti, sonra da eve gittiler. Sonbahardı ve çocuklar köşede sağa sola koşuşuyorlardı. Günün başarı ve üzüntülerini yüzlerinden okurdunuz. Çınar ağacına gelince durdular, neşelendiler, şaşırdılar, düşündüler. Kıştı ve çocuklar ön kapıda titreşiyorlardı. Kıştı ve bir adam yola çıktı, gözlüklerini düşürdü ve bir köpeği vurdu. Yazdı ve adam çocuklarının kalplerinin kırılışını seyrediyordu. Sonbahardı yine ve boğunun çocuklarının ona gereksinimi vardı. Atikus doğruyu söylemişti. Başkalarının ayakkabılarında dolanmadan onları tanıyamazsın demişti. Radley'lerin verandasında durmak bile yeterliydi. Çisil çisil yağan yağmur sokak lambalarının ışığını titretiyordu. Eve yürürken kendimi çok yaşlı hissettim. Burnumun ucuna bakınca buğulu damlacıklar gördüm. Şaşı bakmak başımı döndürünce vazgeçtim. Yarın Cem'e anlatacak ne çok şeyim vardı. Kaçırdıklarına fena bozulacaktı. Belki de günlerce konuşmazdı benimle. Büyüyecektik. Cebir dışında öğrenecek pek fazla bir şeyimiz kalmamıştı. Basamakları birer ikişer çıktım. Halam yatmıştı. Atikus'un odası da karanlıktı. Cem uyanmış mı diye bakacaktım. Atikus'u başucunda kitap okurken buldum. Uyandı mı? Mışıl mışıl uyuyor. Sabaha dek uyanmaz. Onu bekleyecek misin? Bir iki saat daha. Git yat Scott. Zor bir gün geçirdin. Biraz seninle kalayım. Sen bilirsin dedi Atikus. Gece yarısını çoktan geçmiş olmalıydı. Yumuşaklığına şaşırdım. Ama o benden akıllıydı. Oturur oturmaz uykum geldi. Ne okuyorsun? Kapağına göz attı. Cem'in kitabı. Gri hayalet. Uyanıverdim. Niye onu seçtin? Elimi atınca bu geldi. Okumadığım kitaplardan biri. Lütfen sesli oku Atikus. Çok heyecanlıdır. Hayır. Bu gece yeterince korktun. Bu kadarı yetişir. Ben korkmadım Atikus. Kaşlarını kaldırdı ama kendimi savundum. Hiç değilse Bay Tate'i anlatmaya başlayana dek ne de olsa öyküler ürkütücü oluyor. Atikus bir şey söyleyecekmiş gibi ağzını açtı ama yine kapadı. Baş parmağını kitabın ortasından çekti ve birinci sayfaya döndü. Yaklaşıp kafamı dizine koydum. Kendimi uyanık kalmaya zorluyordum ama yağmur ninni gibi geliyordu. O da sıcacıktı. Ses öylesine derinden geliyor, diz öylesine rahattı ki uyumuşum. Birkaç dakika geçmiş gibi geldi. Ayakkabısı hafifçe kaburgalarıma dokununca beni kaldırıp odama götürdü. Her lafını duydum dedim. O gemiyle üç parmaklı Fred'in öyküsü bölümünde hiç uyumuyordum. Tulumumu çözdü, beni kendine yasladı ve tulumu çıkardı. Beni tek elle tutup öteki eliyle pijamalarıma uzandı. İşte hep onu suçladılar. Ortalığa mürekkepleri saçıp beni yatağa götürdü, bacaklarımı uzattı, üzerimi örttü. Sonra onu kovaladılar ama yakalayamadılar. Çünkü hiçbiri neye benzediğini bilmiyordu. Sonunda onu görünce Atikus hiçbirini o yapmadı. Çok iyi biriydi o. Elleri çenemin altındaydı, beni iyice örtüyordu. İnsanların çoğu öyledir Scott. Onları gerçekten görebildiğinde iyi olduklarını anlarsın. Işığı kapadı ve Cem'in odasına geçti. Bütün gece orada olacaktı. Cem kalkınca onu başucunda görsün diye. Kitabın sonu.